Ayrım 25, Hastane, Arthur Haley, sayfa 301. Maine ve Liberty arasında devriye gezen bir trafik polisi, 6 bina bloku öteden canavar düdüğünü işitti. Uzun bir meslek hayatının verdiği ustalıkla kaldırımın kenarından kavşağı boş bırakacak şekilde trafiği düzenlemeye koyuldu. Canavar düdüğü yaklaştıkça kendisine doğru gelen kırmızı ışıkta görünür olunca polis yanaklarını şişirdi ve iki kere düdük çaldı. Sonra bütün yan sokaklardan gelen arabaları durdurdu ve can kurtaranı bir kırmızı ışığa doğru yöneltti. Kavşakta meraklı yayalar başlarını çevirdiler ve uzaklaşan arabanın içinde sapsarı bir yüzle genç bir kadının yattığını bir an gördüler. Arabanın içindeki Elizabeth hareketli yollardan geçtiklerinin belli belirsiz bilincindeydi. Hızla yol aldıklarını fark ediyordu. Ama insanlar ve binalar yanağının yanı başından hızla geçip giden karma karışık bir yığın meydana getiriyordu. İki acı dalgası arasında bir an öndeki şoförü seçiyordu. İki eliyle direksiyona yapışmış, bunu önünde açılan boşluğa göre sağa ve sola çeviren şoförü, sonra acı birden geri geliyor ve bütün yapabildiği dayanmak, bir de haykırmak oluyordu. Üzerine eğilen can kurtaranın hasta bakıcısı, "Bileklerime yapışın," diyordu, "dilediğiniz kadar da sıkın." Çenesiyle yanaklarını bir sakal çevrelemişti. Elizabeth kısa bir süre sonra babasının kendisini avutmak ve desteklemek için geldiğini sandı. Ama babası ölmüştü. Demir yolunun üzerinde can vermemiş miydi? Belki de ölmemişti. Belki kendisiyle birlikte can kurtaranın içindeydi. Birlikte bakılacakları bir yere gidebilmek için. Sonra kafasını topladı ve adamın babası değil bir yabancı olduğunu ve batırdığı tırnaklarla bileklerinin berelendiğini gördü. Yeniden o yakıcı acıyı hissedene kadar bu izlere dokunacak zamanı buldu. Bir hareket bütün yapabildiği buydu. "Merak etmeyin," diyordu adam başını sallayarak. "Dilediğiniz kadar sıkı tutun ve merak etmeyin, geliyoruz. İhtiyar Joe şehrin en iyi can kurtaran şoförüdür." Acı birden her zamankinden de yakıcı olarak belirdi. Birbirini izleyen çekilmeler arasındaki boşluk gitgide kısaldı. Tüm kemiklerinin dayanamayacağı kadar burulduğunu ve en acıyan noktanın da sırtında yer aldığını hissetti. Acı buradan taşıyor, gözlerinin önünden kırmızı, sarı ve pembe alevlerden köpükler akıyordu. Tırnaklarını hasta bakıcının bileklerine bütün gücüyle geçirdi ve uzun bir haykırış koyverdi. Adam büyük bir acı dalgasının geçmesini bekledi, sonra genç kadının üzerine eğilip sordu. "Bebeğin geldiğini hissediyor musunuz?" Elizabeth başını sallayıp soluyarak cevap verebildi.
Sanırım evet.
Hafifçe adamın büzülen parmaklarını bileğinden ayırdı ve ona iyice sıkılmış bir bez uzattı. "Şunu biraz tutuverin." Elizabeth bezi yakaladı. Bunun üzerine adam battaniyeyi sedyenin üzerine çekti ve tatlı bir sesle konuşarak elbiseleri çıkarmaya koyuldu. "Elimizden geleni yapacağız gerekirse. Burada dünyayı getirdiğin ilk bebek de olmayacak üstelik. Büyük babayım ben, görüyorsunuz değil mi neyin söz konusu olduğunu bildiğimi?" Son sözleri genç kadının haykırışları arasında boğuldu. Bir kere daha acı sırtına yerleşiyor, her yanına taşıyordu. Dayanılmaz bir güçle can çekişme yükselmesiyle ezici ve acımasız.
"Lütfen."
Bizi bırakmıştı, yeniden ellerini adamın bereli bileklerine uzattı. Az sonra tırnakların deriyle eti sıyırdığı yerde ince kan izleri belirdi. Hasta bakıcı başını şoföre çevirip sordu. "Neredeyiz Joe?"
"Maine ve Liberty'yi geçtik. Bir polis vardı kavşakta ve yolu açık tutmuştu. Bize bir dakika kazandırdı."
Sağlam ve iri eller direksiyonu hızla sağa sola çeviriyordu. Derken Joe başını arkaya çevirdi, gözlerini yoldan ayırmadan
"Hala vaftiz babası olamadın mı?" dedi.
"Pek değil Joe, ama çok yakın olduğunu sanıyorum." Direksiyonu yeniden döndü, sola sapıverdi araba.
"İşte düz yola vardık dostum, hastaneye geliyoruz. Bir dakika daha tutmaya bak."
Elizabeth her yanını vuran sarsılmalar arasında bir tek şey düşünebiliyordu. "Bebeğim, erken doğacak, ölecek. Ulu Tanrım, onu öldürme ne olursun. Bu sefer de öldürme." Kadın doğum bölümünde Doktor Dornberger yıkanmış, temizlenmiş, giyinmişti. İç koridor üzerindeki tuvaletten çıktığında çevresine bakındı. Hemşire Mrs. Yeo canlı bölmenin ardından onu gördü, yerinden kalktı ve bir tahtaya iliştirdiği raporla ona doğru geldi.
''Şimdi laboratuvardan geliyorum Doktor Dornberger. İşte hastanızın hassaslaşma testi.''
Tahtayı kaldırdı ve doktorun dokunmadan okuyabileceği şekilde uzattı. Dornberger hiç alışılmamış bir şekilde homurdanarak konuşmuştu. Tahtaya ilişik kağıda baktı.
''Negatif ha?'' dedi. ''Bu yönde mesele yok, öyleyse her şey hazır mı?''
''Evet doktor.''
Mrs. Yeo gülümsedi. Hoşgörülü bir kadındı. Kendi kocası dahil her erkeğin zaman zaman öfkeli olma hakkına sahip bulunduğunu kabul ederdi.
Kuvöz,
dipnot erken doğan bebeklerin içine konduğu araç.
İşte doktor.
Dornberger çevresine bakınırken bir hemşire kapıyı açık tuttu. Hademe kızlardan biri de kuvözü içeri sokup elektrik telinin yere değmemesi için havada tutarak gözleriyle Mrs. Yeo'yu sorguya çekiyordu.
''İki numara lütfen.''
Kadın bir şey söylemeden açılır kapanır ikinci kapıyı geçti ve tam o sıra memurelerden biri göründü.
''Özür dilerim Mrs. Yeo.''
''Evet,
ilk yardımdan haber verdiler.'' Dornberger'e döndü. ''Hastanız gelmiş doktor, yukarı çıkarıyorlar. Doğumun epey ilerlediğini söylediler.''
Can kurtarandan çıkarıldığında yatırıldığı sedyeden Elizabeth kendisini karşılayan genç doktoru görebiliyordu. Telaşlanmadan hızlı adımlarla ana koridorda gidip gelen grupları sakin ve düzenli bir şekilde yararak ilerliyordu.
''Acelemiz var, acil bir vaka lütfen.''
Bu sözler sakin, bir çeşit görünür kayıtsızlıkla söyleniyordu ama etkisi hemen fark edildi. Yürüyenler durdular, gruplar, doktor, hemşire sedyeden meydana gelen kafileye yol vermek için duvara yapıştı. Koridorun öbür ucundaki asansörce geldiklerini görmüş, içeri girenleri dışarı çıkarmaya başlamıştı bile.
''Bir sonrakine binin lütfen, bu asansör acil durumlara ayrılmıştır.''
Asansördekiler ses çıkarmadan çekiliyor ve sedye içeri alınıyordu. Hastanenin iyi ayarlanmış düzeni yeni bir hastayı kabul etmek için aksamadan çalışıyordu. Elizabeth sakinleşir gibi oldu. Artık acı devamlı oldu ve yeni bir kasılma başladığı halde buna eskisinden daha rahat katlanabileceğini hissediyordu. Alt dudağını ısırıp üstünü örten çarşafa yapışarak bağırmamasının mümkün olduğunu keşfetti. Ama doğumun son bölümünün başladığını da biliyordu. Elinde olmaksızın ıkınarak aşağıya doğru itmeye koyuldu ve bacaklarının arasından bir şeyin çıkmaya başladığını hissetti. Asansördeydiler, kapılar kapanıyordu. Ardındaki hemşire eğildi ve elini tutarak ''Bir dakika daha, bir iki dakika daha, sonra işler yoluna girecek.'' dedi. Kapılar açıldığında Doktor Dornberger'in hazırlanmış kendisini beklediğini gördü. Sanki ilk göz atışında iyi okuyamamış gibi Doktor Pearson yeniden eline aldı telgrafları, baktı baktı yan yana koydu.
''Habis, Selim. Hiçbirinde de en ufak kuşku yok. Geldik yine başlama noktamıza.''
''Pek değil.'' dedi Coleman sakin bir sesle. ''Aşağı yukarı 3 gün kaybettik.''
''Biliyorum, biliyorum.'' dedi Pearson yumruğunu sinirli sinirli avucuna vurarak. ''Hala kararsızlık içinde.'' ''Habisse bacağın hemen kesilmesi gerekecek, yoksa geç kalınır.''
Kolmuna döndü, yüz yüzeydiler.
''Kız 19 yaşında, 50'sinde olsa hiç düşünmeden habis derdim.''
Pearson hakkındaki duygularına, sözünü ettikleri tümörün habis değil Selim olduğu konusundaki inancına rağmen son teşhisin bütün sorumluluğunu taşıyan yaşlı adama sevgi duymaya başladığını hissetti Coleman. Kararsızlığı çok haklıydı, alınması zorunlu karar çok güçtü. Coleman, böyle bir teşhis koymak büyük cesaret gerektirir dedi. Kibriti aleve tutmuş gibi parladı Pearson.
Yüksek okulda edinilmiş avutma klişeleri sunmayın bana. Bu işi 30 yıldır yapıyorum.
Alev saçan gözlerle genç adamı süzüyor, başlangıçtaki düşmanlık yeniden kendini gösteriyordu. Tam o sıra telefon çaldı.
Evet.
Pearson terslikle cevap vermişti ama dinledikçe yüz ifadesi yumuşadı.
''Peki Lucy'' dedi. ''Buraya inseniz iyi olur sanıyorum. Bekliyorum.''
Telefonu kapadı. Ayakta durup görmeyen gözlerle masanın bir noktasına bakmaya koyuldu. Sonra başını kaldırmadan ''Lucy Granger iniyor.'' dedi Coleman'a. ''İsterseniz kalabilirsiniz.'' ''Biliyor musunuz?'' diye cevap verdi. ''Daha iyi bir yol bulmamıza yardım edecek bir şey daha var.''
''Nedir o?''
Pierce'ın birden başını kaldırmıştı. ''Şu röntgen filmi.'' dedi Coleman. Sözleri düşüncelerinin yolunu izliyordu. ''Alınalı 2 hafta oluyor. Tümör varsa ve gelişmekteyse başka bir film bunu gösterebilir.'' Pierce'ın hiç ses çıkarmadan telefonu açtı. ''Bana Doktor Bell'i buluverin.'' Beklerken Coleman'a garip garip bakıyordu. Eliyle Ahize'nin ağzını kapayıp zorunlu bir hayranlıkla konuştu.
''Lehinize söyleyeceğim şey devamlı düşündüğünüz olacak.''
Hastane görevlilerinin gülerek bekleyen babanın ter atma yeri diye adlandırdıkları odada John Alexander yarısına kadar içtiği sigarasını küllüğe bastırıyordu. Sonra 1,5 saattir her kapı açılışında ve koridordan gelen birinin içeri girişinde başını kaldırdı, deri koltuktan kalktı. Her keresinde de haber başka birini ilgilendiriyordu. Şimdi 90 dakika önce odada bulunan 5 kişiden 2'si kalmıştı geriye sadece. Hastanenin ön avlusuna, oradan da Burlington'ın sanayi merkezindeki binalara bakan geniş pencereye yürüdü. Damların ıslanmış olduğunu gördü. Buraya girdiğinden beri yağmur yağmış olmalıydı herhalde. O sıra hastaneyi çevreleyen bölge en sefil ve kasvetli görünüşündeydi. Harap ve eski evlerin damları kapkara bir yığın halinde ırmağın iki kıyısını izleyen fabrikalara ve pis bacalara doğru birbirini izliyordu. Hastanenin önündeki sokağa eğildi. Yağmurun eğri büğrü kaldırımlarda bıraktığı su birikintilerinden ustalıkla atlayan bir sürü çocuğun ağaçlıklı bir yoldan fırlayıverdiğini gördü. En büyüklerinden birinin durduğunu ve kendisini izleyen çocuğu düşürmek için ayağını uzattığını da fark etti. 4, en fazla 5 yaşındaki bir kızdı gelen. En büyük su birikintilerinden birine kapaklanarak pis suları çevresine sıçrattı. Ağlayıp yüzündeki çamurları silerek acınacak bir şekilde ıslanmış ve kirli elbisesini sıkarak doğruldu. Şimdi diğerleri de durmuş, yüzlerinden anlaşıldığı kadarıyla alaylı bir şarkı söyleyip kızın çevresinde dönüyorlardı. Ah şu çocuklar! Bu tiksinti dolu ses yanından yükseliyordu ve John ilk kez odadaki diğer adamın yanına geldiğini fark etti. Uzun boylu ve incecikti. Çökük yanakları yüzünü çok zayıf gösteriyordu. Sakalları da epey uzamıştı. Belki 20 yaş büyüktü John'dan. Sırtında lekeli iş elbiseleri vardı ve çevresinde bir yağ ve bira kokusu saçıyordu. Çocuklar, hepsi birbirine benzer. Adam pencere önünden çekildi ve ceplerini karıştırmaya koyuldu. Az sonra tütün ve sigara kağıdı çıkardı, sarmaya koyuldu. John'a dik dik baktı.
İlk çocuğunuz mu?
Pek sayılmaz, ikinci ama ilki öldü.
Biz de bir çocuğumuzu kaybettik, 4. ile 5.'nin arasında. İyi bir şey doğrusu.
Yine ceplerini karıştırdı, ateşiniz var mı? John çakmağını uzattı adama. Yani bu 6. mı olacak demek istiyorsunuz?
Yok canım, 8.
Sigarası tütmeye başlamıştı.
Ara sıra 8'inin de fazla olduğunu düşünüyorum. Sanırım siz çok istiyorsunuz.
Bebeği mi?
Evet.
Tabii dedi şaşıran John.
Biz çocuklarımızın hiçbirini istemedik. İlkinden sonrasını demek istiyorum. Bir tane bile fazlaydı benim için.
John soru sorma zorunluluğunu duydu. Konuşma neredeyse büyüleyici bir havaya bürünmüştü. Öyleyse niçin 8 çocuğunuz var?
Karım bunu benden daha iyi söyleyebilir herhalde size. Onun kanı kızışır hemencek. Karıma verin 2 bağırsak bira. Bırakın şöyle biraz dans edip kalça kıvırsın. Tamam. Hemen oracıkta ister. Eve dönmek söz konusu değildir.
Zayıf adam dumanı üfledi. Sonra sakin sakin devam etti.
Çocuklarımızın hepsinin tohumu garip yerlerde atılmıştır. Bir keresinde Macy'de alışveriş ederken coştu. Bodrum'daki süpürgelerin konduğu bölmede becerdik işimizi. Sanırım 4. çocuğumuz oranın ürünü. Marsi'nin bodrum katı ama hediyelik eşya bölümü değil.
John bir an gülecek oldu. Sonra kendisinin de burada bulunma nedenini hatırladı. Bu sefer bir aksilik çıkmayacağını umarım. Adam kederli bir sesle söylendi.
Hiç aksilik olmaz. İşin kötü yanı bu ya.
Sonra odanın öbür ucuna yürüdü ve bir gazete aldı eline. Yalnız kalan John bir kere daha saatine baktı. bir saat üç çeyrekten beri orada olduğunu anladı. Herhalde haber gelirdi neredeyse. Ameliyathaneye girmeden Elizabeth'i görmediğine pişman oldu. Ama her şey öylesine çabuk olup bitmişti ki buna zaman bulamamıştı. Doktor Pearson'ın isteği üzerine hastanenin mutfağına inmişti. Pearson bulaşık makinesinden çıkan tabaklarla tepsilerden örnekler almasını söylemişti ona. John makinelerin pek temiz çalışmadıklarından şüphelenildiğini anlamıştı. Ama Bannister'ın haberiyle hemen bu işi bırakmış ve karısını yolda yakalayabilmek umuduyla ilk yardıma koşmuştu. Ama can kurtaran gelmiş ve Elizabeth kadın doğum bölümüne taşınmıştı bile. Bunu öğrendikten sonra da gelip odada oturmuştu. Kapı açıldı ve bu sefer Doktor Dornberger girdi içeri. John haberi yüzünden okumaya çalıştı ama bir şey anlayamadı. ''John Alexander siz misiniz?'' diye sordu adam. ''Evet efendim.'' Yaşlı doktora hastanede kaç kere rastladığı halde ilk kez konuşuyorlardı. ''Karınız çok iyi.'' Dornberger boş gözlerle vakit geçirmeyecek kadar tecrübeliydi. John'un ilk izlenimi büyük bir rahatlık oldu, ardından sordu. ''Ya çocuk?'' ''Bir oğlunuz oldu.'' dedi. ''Erken doğdu ve size söylemeliyim John. Durum çok nazik.'' ''Yaşayacak mı?'' Bu soruyu sorduktan sonra alacağı cevaba nelerin bağlı bulunduğunu anladı. Dornberger piposunu çıkarmış dolduruyordu. Sesini hiç değiştirmeden cevap verdi. ''Diyelim ki yaşama şansı zamanında doğan bir bebeğinki kadar değil.'' John acı acı başını salladı. Dornberger tütün kesesini cebine indirdi, sonra aynı ölçülü sesle devam etti. ''Hesaplayabildiğim kadarıyla çocuğunuz 32. haftada doğdu. Yani 8 hafta erken. Bu dünyaya hazır değildi John. Hiçbirimiz o kadar erken hazır olamayız.''
''Hayır, sanırım öyle.''
John konuştuğunun bile pek farkında değildi. Kafası Elizabeth'le ve bebeğin kendileri için ifade ettiği şeylerle çok doluydu. Dornberger kibrit kutusunu bulmuş piposunu yakıyordu. Birkaç nefes çekebildikten sonra... ''Çocuğunuz doğduğunda 1596 gramdı. Bugün doğduğu zaman 2,5 kilonun altında gelen her çocuğu erken kabul ettiğimizi söylersem belki bu sizin için bir şey ifade eder.''
''Anlıyorum.''
''Tabii çocuk küvezde ve tabii onu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.'' John doktorun gözlerinin içine baktı.
''Bu da bir umut olduğunu gösteriyor.''
''Her zaman umut vardır oğul.'' dedi Dornberger tatlı bir sesle. ''Elimizde başka şey kalmasa bile her zaman umut kalır.''
Bir sessizlik oldu, ardından Alexander sordu. ''Şimdi karımı görebilir miyim?''
''Evet.'' dedi Dornberger. ''Sizi yattığı yere götüreyim.''
Dışarı çıkarlarken John zayıf ve uzun boylu adamın merakla kendilerine baktığını gördü.
Vivian olup bitenlerden pek emin değildi. Bütün bildiği odasına bir hemşirenin geldiği ve hemen röntgene gideceklerini söylediğiydi. Bir hemşire alayının yardımıyla sedyeye yatırılmıştı ve o sıra kısa süre önce keyifle yürüdüğü koridorlardan geçiriliyordu. Bir düşü andırıyordu hastanenin içindeki bu gidişi. Bir süredir başına gelenlerin gerçek dışı niteliğini tamamlıyordu. Bundan sonra olabilecek şeyler kaçınılmaz ve değiştirilmesi imkansızmış gibi şimdilik korkuyu bir yana bırakıyoruz. Biraz da şaşkınlıkla bu duygunun bir çeşit düşüş, umut kesiş olup olmadığını düşündü. Bugünün çok korktuğu teşhis yönünden kesin olacağını biliyordu. Bu teşhis onu belki sakat ve hareket özgürlüğünden yoksun bırakacak, o güne kadar elde edilmiş saydığı pek çok şeyi bir çırpıda elinden alıverecekti. Bu son düşünceyle gevşekliğinin yok olduğunu ve yeniden korkunun içini kapladığını hissetti. Büyük bir istekle umutsuzca Mike'ın o sıra yanında bulunmasını diliyordu. Lucy Granger, sedyeyi röntgen bölümünün girişinde karşıladı.
''Bir film daha çektirmeye karar verdik Vivian.'' dedi. ''Uzun sürmez.''
Ardında duran beyaz gömlekli adama döndü. ''İşte Doktor Bell.'' ''Merhaba Vivian.'' Adamın gözleri kalın camların ardından ona gülümsüyordu. Sonra hemşireye döndü. ''Klinik kağıdını görebilir miyim lütfen?'' Sayfaları çabucak çevirip kağıtları incelerken Vivian çevresine bakmak için başını çevirdi. Küçük bir giriş salonundaydılar. Bir köşesinde aynalarla çevrili nöbetçi hemşire masası vardı. Bir duvara yaslanmış oturuyordu hastalar. Hastane pijamaları ve sabahlıkları giymiş, tekerlekli iskemleye oturmuş iki adam, giyimli bir kadınla bileği alçıya alınmış bir adam daha. Bu ikisinin ya dışarıdan ya da ilk yardımdan geldiğini biliyordu. Bileği alçılı adam rahatsız gibiydi ve yerinde duramıyordu. Sağlam eliyle gidip gelmesine yardımı dokunacak bir pasaportmuş gibi bir kağıt tutuyordu. Özellikle de bu yabancı yerlerden kaçmak için. Bell klinik kağıdını okumayı bitirmişti, hemşireye uzattı. Ardından Lucy'ye, ''Joe Pearson bana telefon etti.'' dedi. ''Yeni bir film istediğinizi anladım. Kemiğin görünüşünde bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek niyetindesiniz.''
''Evet, Joe'nun fikri. Yeni bir şeyin.''
Vivian'ın dinlediğini bildiği için kelimeleri seçmeye çalışıyordu. Görüleceği yolunda.
''Mümkündür.''
Bell camlı masaya gitmiş bir fiş dolduruyordu. Masanın ardında oturan görevli memuraya, ''Boşta olanlar kimler?'' diye sordu. Kadın listeye baktı. ''Jane ve Mr. Furbin.''
''Sanırım bu film için Furbin'i isteyeceğiz. Onu bulur musunuz lütfen?''
Lucy'ye döndü. Birlikte Sadie'ye yaklaştılar.
''Furbin en iyi adamlarımızdandır. Bu işte de çok iyi filmlere ihtiyacımız var.''
Bell Vivian'a gülümsedi.
''Doktor Pearson özel olarak ilgilenmemi istedi. Ben de bu isteğini yerine getiriyorum. Şimdi şu odaya geçelim.''
25. ayrımın sonu. Sayfa 314.